Ayrım 3.
Söyleneni duymak için öne doğru eğilmiş olan parti pehlivan geriye doğru kaykıldı, çınara yaslandı. Rahatlamıştı. Avucundaki kalın sigara artığını açtı. Kömürleşmiş ucunu baş parmağın tırnağıyla sıyırdıktan sonra kalan bir tutam tütünü ağzına atıp çiğnemeye başladı. Sarı Mehmet endişeyle sordu. Ethem'den ayrıldıktan sonra biz de dağılacak mıyız? Bakacağız. Dağa çıkalım, düze inersek ordu bizim peşimizi bırakmaz. Parti pehlivan yanıt vermek için ağzını açtığında yoldan ayak sesleri geldi. Bir an sustular. Aşağıya kayarak inen Halil Efe'yi görünce yüzleri güldü. Efe yorgun ve sinirli görünüyordu. Gözlerinin altı kararmış, yüzü iyice solmuş, konuşurken sesi çatallanıyordu. Durumlar hepten karışık be yahu. Kaymakam Lütfi Kula'daki Yunan'dan 5 katı yükü cephane alıp yola çıkmış. Jandarmalar görmemiş mi? Jandarma mı kaldı? Neyse ki koca kırın altlarında süvariler çevirmiş ve cephaneyi karakola götürmüşler. Parti pehlivan duyduklarına şaşırmıştı. Bunların canı bu yüzden sıkkın demek. Umudu iyice kesmişler. Cephaneyi alabilseler Yunan'da bir olup Simav'da ordunun üstüne yürüyecekleri doğruymuş. Halil Efe ince bacakları üstüne doğrulup bağırdı. Daha ne duruyoruz? Tez varıp bu hesabı görelim. Sarı Mehmet Efe onu kolundan tutup aşağıya çekiştirdi. Yahu otur şuraya, adamlar zaten tetikte. Parti pehlivan Halil Efe'nin öfkesini yatıştırmak istercesine sesini yumuşattı. Bunlarla çarpışırsak gençleri de kırdırırız. En iyisi gidip son bir teklif daha yapalım. İnat ederse toplara el koyarız. Halil Efe ince bedenini iyice öne eğmiş, dudaklarını ısırarak dinliyordu. Bir süre sessizlik oldu, endişeliydiler. Parti pehlivan aralarında bir anlaşmazlık olmasından daha çok Halil Efe'nin öfkeye kapılıp erken davranmasından korkuyordu. Eliyle onun dizine vururken ne yapacağımızı ondan sonra karar veririz dedi. Ayağa kalktılar. Parti pehlivan son bir kez uyardı. Mehmet, sen adamları uygun yerlere yerleştir. Çerkezlerin yanına yarenlik etmek ister gibi yaklaşsınlar. Kimseyi uyandırmasınlar. Değişik yönlere ayrılırlarken Halil Efe'nin ağırlı sesi duyuldu. Bakalım bu günahlarımızı nasıl temizleriz. Birlikte değirmene yürüdüler. Evin önünde Ethem Bey ile karşılaştılar. Kaputunu omzuna atmış, başını beyaz kürk yakasının içine gömmüş, donuk gözlerle bakıyordu. Parti pehlivan onun süzgün yüzüne şöyle bir bakarak konuşmaya başladı. Değirmenin çarkına vuran sel artığı suların gürültüsünden birbirlerini zor duyuyorlar ve seslerini yükseltiyorlardı. Parti pehlivan alttan almaya çalışarak, ''Ethem Bey, gel geçme, dağlarda kal bir süre. O arada işler nasıl olsa yoluna girer.'' dedi. Ethem Bey'in yüzünde üzüntünün gölgesini göreceğini düşünürken kayıtsız bakışlarla karşılaşınca şaşırdı. Sesindeki dost hava birden yitip gitti. ''Ethem Bey, anlaşılmıştır ki sen ve kardeşlerin yolunuzu çoktan ayırmışsınız. Ama unutma, bu top bataryası milletindir.'' Ethem Bey kayıtsızlığını bozmadan sağına soluna şöyle bir göz gezdirdikten sonra renksiz, soğuk ve umursamaz bir sesle yanıtladı. Reşit'le Tevfik şimdi Kula'da Yunan'ın yanındalar. Topları size verirsem onlara bir kötülük ederler. Parti pehlivan daha konuşmaya fırsat bulamadan arkasında duran Halil Efe'nin tüfek mekanizmasının şakırtısı duyuldu. Ethem Bey elini beline attı, damda gözcü duranlar aşağıya inmek için ağaç merdivene yöneldiler. İnmek üzerelerken az önce kendileriyle yarenlik edenler aşağıda belirip tüfeklerinin namlularını onlara yönelttiler. Değirmenin gürültüsü duyulmaz olmuştu. Çelik namlulardan ortaya yayılan keskin soğukluk Halil Efe'nin bağırmasıyla dağıldı. Bu felaketi başımıza getiren bunlardır. Biz harp ederken bunlar memleketi satmaktan başka bir şey yapmamışlar. Şimdi de heybeleri dolu olarak teslim olma zilletini irtikap etmişler. Tüfeğini doğrultan Sarı Mehmet'le yanaşmıştı. Halil Efe bir an yutkundu, sesi öfkeden kırılıyordu. Bunların cezası kurşundur. Ethem Bey donup kaldı. İçinden 100'e yakın adamımız nerede diye söylendi. Elinden yere düşen kırbacını almak için eğilmekten caydı. Sesindeki o eski sert, azarlayıcı hava yoktu. Yaşamla ölüm arasında karşısındaki efelerin tüfeklerinden çıkacak mermilerin sesini duyar gibi oldu. Çaresizlikten ne diyeceğini bilemiyordu. Aa diye başladı, bir an durakladı ve size para vereyim, topları bize bırakın dedi. Parti pehlivanın yanıtı birden Halil Efe'ye dönmek oldu. Halil, topları alın. Halil Efe yanındaki Sarı Mehmet'e seslendi. Haydi yürü, aşağı inip topları alalım. Tüfeklerini indirmeden geriye doğru birkaç adım attıktan sonra hızla aşağıya inmeye başladılar. Halil Efe su savağından atlayacağı sırada durdu. Başını kaldırarak kısa bir an Ethem Bey'e baktıktan sonra tüfeğini sağdan sola savurarak kavaklıkla siper almış olan adamlarına toplanmalarını işaret etti. Ethem Bey'in yanından ayrılan parti pehlivan da öküzler top arabalarına koşulurken kara yağcı tepesine tırmandı. Ethem Bey arkasındaki 300 adamıyla Kula yolunda uzaklaşıncaya dek onları izledi. Ufukta yiten atların arkasında makineli tüfek yüklü katırlara baktıkça hayıflandı. Halil haklı mıydı? Şunu burada mıhlasak günahlarımız bağışlanırdı belki. Arkasında duran sındırgılı Kasım neşeyle seslendi. O zaman işin sonu belli mi olurdu? Topları aldık, kızanlar da sağ salim bizimle. Buna da şükür. Parti pehlivan arkasında bekleyen adamlarına döndü. İçindeki pişmanlık duygusu giderek büyüyordu. İçinden baştan beri Nizami orduya katılsak bu duruma düşmeyecektik. Yazık oldu bu gençlere diye geçirdi. Köstekli şimendifer saatini çıkardı, geriye döndü. Epey vakit olmuş dedi. Etemli adamları uzaklaştılar. Geri gelmeyeceklerine göre adamları toplayıp kayacağa yollanalım. Tüfeklerini yere dayayan ürkek bakışlı adamlara birer birer baktı. Altı müfrezi kumandanı onun kararını endişeyle bekliyor, bakışlarından bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Ne kadar da gençler diye mırıldandı. Anzavur'a, Çapanoğlu'na karşı birlikte savaştığımızda kocaman adamdılar. Şimdi ise yeni yetme çocuklarım gibiler. Onlarla bunca zaman birlikte olup da uzun uzun yarenlik etmemiş olduğunu şimdi ayrımsıyordu. Durdurak bilmeden dolaşıp savaşmışlardı. Fırtına önünde sürüklenen yapraklar gibi ne yaptıklarını tam bilemeden, arkasından gelmiş olan bu gençleri daha şimdiden özlemeye başlamasına şaştı. Çok şeyler söylemek istiyordu ama içindeki eziklik buna izin vermiyordu. Gözlerini uzaklara, dağların yukarısında kümelenmiş bulutlara dikti ve sözünü kısa kesti. ''Arkadaşlar, herkes serbesttir. Ben kendi adamlarımla köyüme dönüyorum. Hakkınızı helal edin.'' ''Halil Efe, sen bilirsin dayı.'' dedi. ''Biz topları Kütahya'ya, süvari alayına bırakıp döneriz. Ne yapıp edeceğimizi sonra kararlaştırırız.'' Parti pehlivan keyifsizce onayladı. ''Belki sizi bağışlarlar. Sen Kürt Ali'yi de al, bir an evvel yola düş. Uygun olursa Kütahya'da kalırsınız. Derviş Bey seni sever. Orduya katılırsınız belki.'' ''Bilmem ki.'' ''Hiç belli olmaz. Haydi bakalım, yolunuz açık olsun.'' Halil Efe top bataryalarıyla Gördes'e doğru uzaklaşırken parti pehlivan geride kalanlarla kara yağcı kavşağında yüksek sesle ''Arkadaşlar yolunuz açık olsun'' diyerek başladı. Hepsini teker teker süzdü. ''Arkadaşlar'' dedi. Bir an durakladı. Derin bir soluk aldı ve ekledi. ''Köyünüzde, yaylanızda benden haber bekleyin. Demirci'nin yeni kaymakamı iyi bir adammış. Belki hükümet sizi orduya kabul eder.'' 2 yıldır birlikte olduğu köylüler parti pehlivanla kucaklaştılar. Gençler elini öperken pehlivan gözlerindeki ıslaklığı gizleyemedi. Yüreği üstüne ağır bir taş inmiş gibi eziliyordu. İçinden birkaç kez ''Vay ülen, biz ne halt ettik de bu etemin ardına düşüp yanlış yollara girdik.'' diye yineledi. 33 adamıyla Gördes Ovası'ndan Simav Dağı'na doğru hareket eden Halil Efe birkaç kez ''Neden izin vermedi ki, işlerini burada bitireydik.'' diye söylendi. Atını kendi haline bırakmış, iki elini eğrinin önünde kavuşturmuştu. Yoldaki su birikintilerine yansıyan bulutlara bakarken burnunun direği sızlıyordu. Daha 5-6 yıl önce Makedonya'da Ustrumca'dan Doyran'a doğru bağların arasından geçen yolda atıyla ilerlerken de böyle su birikintilerine bakıyor, bulutların sulardaki yansımalarına dalıp gidiyordu. Makedonya'nın maviden açık yeşile çalan göğünü anımsadı. Parti pehlivan Kobitacı Yakup Kaptan ile dolaşmaya başlamıştı. Bir süre sonra parti pehlivan Halil'i de yanına almak isteyince Yakup Kaptan bunun sakalı bıyığı tüylenmemiş daha diye söylenmişti. Neyse ki abisi Necip, pehlivana bu inatçının tekidir, yanımıza almazsak tek başına eşkıya olup çıkar, en iyisi bizimle kalsın deyince komitacılara katılması kabul edilmişti. Balkanlarda, Trakya'da ve Anadolu'da dolaşırken yıllar değil de bir ömür geçirmiş gibiydi. 27 yıl değil de 87 yıl yaşamışçasına yorgundu. Necip'le Ustrumca'da karaçamlarla kaplı dağlarda tilki kovalamalarını anımsadı. Derelerde düşe kalka balık tutmaya çalışmalarını, Aktenli kızların kendileriyle alay ederken attıkları çığlıkları duyar gibi oldu. Güneşin göz alan ışıklarında yeşilliklerin arasından birden beliriverip kendisine doğru at koşturan Necip'i düşlerken gözleri yandı. Başını önüne eğdi, ince uzun bedeni atın boynuna düşecek gibi oldu. Gediz yakınlarında vurulmuştu Necip. Yetim kaldığı babasını hiç anımsamıyordu. Abisi ona babalık etmişti. Ne zaman kafası karışsa ondan akıl sormuştu. Gözlerinden inen yaşlar uzun burnunun kemerinden ince bıyıklarına, oradan da atın boynuna damlıyordu. Sövgüsü çatlamış ince dudaklar arasından tiz bir ıslık gibi çıkıyordu. İngilizinin de Yunanının da padişahının da seyyarisinin de... Bir süre sonra öfkenin yerini bir iç sıkıntısı aldı. ''İşte tek başına kaldın Halil. Bu Anadolu topraklarında oradan oraya at koşturup tüfek atıp durdun. Şimdi de yapayalnızsın, kimsesizsin.'' İç sıkıntısını büyüten ürperdi boğazına doğru yükseldi. İnce sessiz bir hıçkırıkla omuzları sarsıldı. İki eliyle yamçısını içeriden çapraz kavuşturdu, beline doğru bastırarak söylendi. ''Hiç olmazsa Ankara'da Necip ağamın yetimlerinin yanında olaydım.'' Yeşil gözlü sarışın küçük kız belirdi gözlerinin önünde. Amca diyordu çocuk, beni dağlara kaldır. Yaparım be yahu, yeter ki sen iste deyip çocuğu havalara atıyor. Çocuk kıkır kıkır gülüyordu. İçindeki ürpertinin yerini bir ılıklık aldı, iç geçirdi. Gözleri neredeyse kapanıyordu ki Kürt Ali'nin sesiyle irkildi. ''Efe, Gördes göründü. Az ilerideki su başında az biraz eğlensek diyorum.'' ''İyi olur, birisini Gördes'e yolla. Süvariler orada mı? Bir baksın. Durup dururken iş açmayalım başımıza.'' ''Anlaşıldı. Şu topları bir yol götürelim de ondan sonra tutsunlar bizi tutacaklarsa.'' Gözleri ileride yolun solundaki çeşmede atını sulayan kalpaklı gence takılmıştı. Üzengilere basarak hafifçe doğrulup geriye seslendi. ''Ali, çeşmede biri var. Tetikli olalım.'' Tüfeğini yavaşça sağ koltuk altına aldı, telaşa vermeden atını çeşmeye sürdü. Çeşme başındaki atlı kendisine yaklaşana aldırış etmiyordu. Halil Efe omzunda kısa namlulu Japon filintası asılı, koyu siyah kalpaklı atlıyı ürkütmemeye özen gösterdiğini belli edercesine yumuşak bir sesle selam verdi. Yanıt alamayınca sesini yükseltti. ''Arkadaş, Gördes'ten misin?'' Kara kalpaklı genç elindeki dizginleri yukarı çekerek yalaktan ayırdığı atının başını Gördes yönüne döndürdü. At bu anı çekiştirmeyle ürkmüşçesine ön ayaklarını hafif kaldırıp koşmaya hazırlanmıştı ki sahibi dizginlere iyice asıldı ve onu arka ayaklarının çevresinde iki kez döndürdü. Halil Efe atlıya baka kaldı. Geniş alnı ince uzun kaşlarla bitiyor, kalpağın altından bir tutam kumral saç şakağına doğru kıvrılıyordu. Uzun kirpikli ela gözlerinin ışıltıları, ince dudaklarının güzelliği, buğday rengi yüzü hoş bir görünüm oluşturuyor, dudaklarının iki yanındaki küçük gamzeler yüzüne belli belirsiz bir gülücük konduruyordu. Halil Efe'nin yüzü kıpkırmızı oldu. ''Kusura kalma, giyimine kuşamına aldandık da seni er kişi sandık.'' diyebildi. Kendisine sert ve ürkünç bir çalım vermek için atın üstünde kasılıp duran genç kızın dudakları aralandı. Beyaz dişler parıldadı. Gözlerini kısıp Efe'yi hafif alaylı bir bakışla aşağıdan yukarı süzdükten sonra birden dizginlere asıldı. At yarı şaha kalkıp dönerken alaycı bir gülüşe dönüşen tiz bir sesle bağırdı. ''Bir daha bilmeden konuşmazsın gayrı Halil Efe!'' Atlı Gördes'e doğru dört nala uzaklaşırken Halil Efe öylece donup kaldı. ''Demek beni biliyormuş bu kız!'' diye söylendi. Ocak ayının bu soğuk öğleden sonrasında kapılıp kaldığı hüznün, yalnızlığın yerine önce bir şaşkınlık sonra da vücuduna yayılan bir sıcaklık aldı. Bağlar arasına gidip giden kızı izlerken bir an atını topuklamak geçti içinden. Ancak arkasından gelen sesle durakladı. ''Yaman gidiyor değil mi?'' Kürt Ali'yi utangaç bir sesle yanıtladı. ''Evet öyle. Kimdir bu kız bilir misin?'' ''Usta Ali'lerin Abdullah'ın kızı Makbule. Asker Makbule derler. Yaman kızdır.'' Halil Efe atlının yitip gittiği ufuk çizgisinden ayıramıyordu gözlerini. ''Ne askeri?'' ''Esas asker değil yahu. Delikanlılardan daha iyi at binip tüfek atarmış çocukluğundan beri. 12'sinde babadan yetim kalmış, tüfek omuzda dolaşır dururmuş. Has kıza benziyor.'' Kürt Ali Efe iç geçirdi. ''Öyledir, öyledir.'' ''Sahipli midir?'' ''Ben hiç duymadım.'' Halil Efe bu yanıtla neşelendi. Arkadan gelenlere bağırdı. ''Haydi bakalım arkadaşlar, çeşme başında biraz eğleşelim, sonra da ver elini Simav, oradan da Kütahya.'' Kürt Ali Efe ondaki bu değişikliğe sevinmişti. ''Ha şöyle ya, bizim bildiğimiz Halil Efe oldun yeniden.'' dedi içinden ve atından inerken yüksek sesle ''Ya sonra?'' diye sordu. Halil Efe sorudaki ince merakı algılamamış gibi yaparak ''Hele bir varalım da sonrası Allah kerim.'' diye yanıtladı. 3. İbrahim Ethem Bey sağ dirseğini masasına dayamış, pencerenin üst bölümünden beyaz bulutlar arasından Türkmen Dağı'nın bir görünüp bir kaybolan zirvesine bakarken Batı cephesinden gelen emri düşünüyordu. Emre göre Gördes kaymakamı görevinden ayrıldığına hemen oraya gitmesi gerekiyordu. Yunanlılar Balıkesir'den güneydeki Bigadiç'e, batıdan Akhisar'a, doğudan Simav'a yaklaşmışlardı. Güneyde ise zaten Kula'ya iyice yerleşmişlerdi. Kendi kendine Tezel'den bir teşkilat kurmalı. Gördes bu çemberin merkezinde olduğuna göre oradan tüm yönlere daha seri ulaşabiliriz dedi. Ulaşabiliriz de elde hangi kuvvet var ki? Mart serinliğini içeri taşıyan hafif yelden korunmak için pencereyi kapatmayı düşündüğü sırada iki sığırcık yavrusu ürkekçe pervaza kondu. İşe bak dedi, sığırcıklar insana bu kadar yaklaşır mıydı? Kuşları ürkütmemek için soluğunu tutarak yavaşça arkaya yaslandı. Demirciyi ortadan iki yakaya ayıran yarın derinliklerinden akan çayın sesine Hacı Hasan Camisi'nin minaresinden boşluğa yayılan ezan sesi karışıyordu. Müezzinin sesi de çok kısık çıkıyor derken birden hüzünlendi. Yüreği daraldı, İstanbul'a doğru kayıp gitti. Yunanlar Balıkesir'e yaklaşmıştı. Avukat arkadaşı Süleyman'la yazıhanedeki evraklarını toplar toplamaz dışarı fırlamışlar, kardeşiyle annesini alarak kentten apar topar uzaklaşmışlardı. Susurlukta biraz dinlenecekleri sıra Yunan'ın oraya da yaklaştığı haberi gelince kıl payı denecek bir zaman aralığında kaçabilmişlerdi. Annesini kardeşiyle birlikte bir köye bırakmıştı. Kargaşa durulunca Balıkesir'e döneceklerdi. Kendisi ise bir an evvel Ankara'ya varmalıydı. Ankara'yı işgal bölgesinden geçerek gitmek olanaksızdı. Bursa'da bir çıkış yolu araştırarak geçirilen günlerin ardından İstanbul'a gitmek zorunda kalmıştı. Hiç kolay olmamıştı bu. Üstelik kendi ülkesinde bir kentten bir başka kente giderken pasaport almak zorunda kalmak da zoruna gitmişti. Ülke içindeki şehir sınırlarının bölünmesi harita üstünde ince çizgi olarak görünür. Ama bu çizgiler ülke insanlarını da birbirinden ayırır. İşte o çizgiler iliklerde duyum sanır, kemikler sızım sızım sızlar. Geçiş izni almak çok tehlikeliydi. Bir yıl evvel Balıkesir'de Milli Kongre toplanmıştı. İngilizler bir adamın Balıkesir'den olduğunu anlarsa ne yapacakları belli olmazdı. Bursa'da eski tanıdıklardan tütün tüccarı Kavalalı Şevki Bey imdadına yetişmiş, Hollanda tütün şirketi Valtakan'da memur olarak çalıştığını gösterir bir belge düzenlenmişti. Her şey tam zamanında olmuştu bir kez daha. Çünkü onun ayrılışından hemen bir gün sonra 8 Temmuz 1920'de Yunanlar Bursa'ya girmişti. Bandırma'da bir hafta süreyle İstanbul'a gidecek uygun bir vapur beklemişti. 17 Temmuz 1920 Perşembe günü Galata rıhtımına indiğinde İngilizlere pasaport kontrolü yaptığını yolculardan öğrenmiş olmasa soluğu İngilizlerin bir karakolunda alabilirdi. Rıhtımda ilk adımlarını ürkekçe atan yolcular işgal askerlerince kontrol noktasına yönlendiriliyordu. Neyse ki yol boyunca cebindeki tüccar kimliğine uygun davranarak yeni bir kişilik benimsemişti. Vapurdan inince elinde çanta, başı yukarıda, kalabalığa biraz daha üstten bakarak askerlerin arasından süzülüp çıkmıştı. İstanbul'da gökyüzü aynı gökyüzüydü. Eminönü Camisi'nden Boğaz'a doğru yayılan ezan da aynı ezandı. Ancak kaldırımlar aynı kaldırım değildi. Kısa kamçılarını koltuklarına sıkıştırmış sarışın yüzlerine ciddi bir görünüş vermek için soğuk bakışlarla çevreyi gözetleyen parlak kasketli İngiliz subaylarının cilalı çizmeleri göğsünün üstüne basıyormuş gibi gelmiş, yüreği sıkışıp kalmıştı. İstanbul'da yenilgiyle sonuçlanan savaşların ardından bile bu denli yoğun bir sessizliğe rastlanmamıştı. Kalabalık yine aynıydı ama halkın sesi yoktu. Arada bir şen şakrak gülüşmeler de duyulmuyor değildi. İstanbullu Rumlar gereğinden yüksek sesle konuşuyor, kahkahalarını abartıyor, sağa sola artık bizim borumuz ötecek bu böyle bilinsin der gibi bakıyorlardı. Rumcaya az da olsa keyifli Türkçe sesler de eşlik ediyordu. Bunlar parlak feslerin altındaki bakımlı yüzlerinde en küçük bir üzüntü gölgesi görülmeyen adamlardı. Saray adamları ya da muhbir olmalılar, keyifleri yerinde diye düşünmüştü. Sirkeci'deki oteller doluydu. Aslında boş olsa da otellerde kalmak tehlikeliydi. Çünkü işgalciler otelleri sıkça denetliyorlardı. Selanik hukuktan mezun olduktan sonra 1912 yılında gelmişti İstanbul'a. İçini yakıp duran ilk gençlik sevdalarının, umutlarının kenti, şimdi her türlü tuzakla dolu bir av alanıydı. İşgalcilerin askerleri ve sivillerini seçebilirdi insan. Ama sarayın sivillerini ayırmak kolay değildi. Arkadaşlarını bulsa bile onların bu zor günlerde değişmediğinden emin olabilir miydi? Güvenli bir yer buluncaya dek birkaç günü nerede geçireceğini düşünürken içinde büyüyen umutsuzluk giderek çaresizliğe dönüşüyordu. Galata Köprüsü'nün ortasına geldiğinde yorgunluktan adım atacak hali kalmamıştı. İşte o anda arkadan omzuna uzanan eli duyumsayınca irkilmiş ve yana sıçramıştı. Okul arkadaşlarından Mithat karşısındaydı. "Vay Mithat!" diye bağıracağı sıra arkadaşı onun koluna girmiş ve kısak bir sesle "Hoş geldin, yürüyelim!" demişti. Karaköy'de çevirdikleri faytonla Mithat'ın Beşiktaş'taki odun kömür deposuna gitmişlerdi. Önüne bir bardak çay konulunca içindeki güven duygusu yeniden güçlenmeye başlamıştı. Önce Mithat'ın daha sonra da onun arkadaşı Necati'nin evlerinde birer gece yatmıştı. O iki gecede yaşamında köklü bir değişim olacağını duyumsamıştı. Birkaç gün sonra amcası Münir Bey'in İstanbul'da olduğunu öğrenince onu bulup Sarıyer'deki evine taşınmış ve Ankara'ya geçiş yolunu yordamını araştırmaya başlamıştı. Sarıyer İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e doğru açılmaya başladığı yerde dar bir sahille ormanlık tepelerin arasına sıkışmış küçük bir balıkçı kasabasıydı. Karadeniz'in dik yamaçlarının altına yerleşmiş balıkçı köylerini andırıyordu. Ahalinin çoğu Trabzon ve Rize'den göç etmişti. Sarıyer sessizdi. Balıkçıların akşamları küçük iskeleye yanaşan teknelerden birbirlerine laf atmalarıyla şenlenen yaz akşamlarından eser kalmamıştı. İskeleye atlayan miçoların ellerindeki kalkan balıklarını havaya kaldırarak "Beyefendiciğim, hanımefendiciğim, derya kuzusu bunlar" diye bağırışmaları da duyulmaz olmuştu. Balıkçılar bağırmıyordu ama balığın müşterisi çoğalmıştı aslında. İstanbul'a çöreklenen yabancı subaylar Karadeniz'in sert ve soğuk sularında büyümüş, sıkı etli yağı yerinde kalkanlara, kılıçlara, levreklere ve lüferlere bayılıyorlardı. Onları köşklerinde ağırlamaktan mutlu olan saray erkanı da kupa arabalarını yollayıp balık aldırmaya başlamışlardı. Ne var ki ceplerine girecek para balıkçı delikanlıları pek ilgilendirmiyordu. İngiliz çavuşların ellerindeki coplarını uzatarak emreder gibi balıkları göstermeleri bile batıyordu onlara. Karadeniz havasını yüklenerek boğazdan içeriye dalıp kıyılara sürtünen ıslık sesli yeller de kesilince, kıyı boyunca biraz hava alabilmek için büyük dereye doğru birkaç kez gidip gelen ince belli genç kızlar artık görünmez olmuştu. Sarı yere yayan 20 dakika uzaklıktaki Rumeli kavağının 100 yıllık çınarlarının altında bağırlarını karşı kıyıdaki Polonez'den doğru esen Poyraz'a vererek demlendikten sonra sallana sallana dar yoldan sarı yere inen tulumbacıların naraları duyulmaz olmuştu. Temmuz sıcağında meydandaki çeşmenin yanında kocamış çınarın altına attıkları taburelere oturup çaylarını yudumlayan yaşlı reisler de suskundu. Birbirleriyle konuşmaktan korkuyorlardı sanki. Karşı yakadan kopup gelen balıkçı teknelerin arkasında dönenerek çığlıklar atan martıları sessizce izlemekle yetiniyorlardı. Ermeni kadınları süslü arabalarında şuh kahkahalar atıyordu. Onların mutluluğuyla sarı yerin yaşlılarının sessizliği, cenaze alayında yüksek sesle konuşanların saygısızlığı gibi algılanıyordu. İbrahim Ethem Bey arada sırada iş bilir bir tüccar edasıyla vapura binip Eminönü'ne gidiyordu. Mahmut Paşa da zamanı tükettikten sonra akşam rıhtımda amcasıyla buluşup sarı yere dönüyorlardı. Varlığının çevredekilerce yadırganmadığından emindi artık. 2 ay süresince evde vakit öldürürken için için çürüdüğünü düşünmeye başlamıştı ki Eylül başına bir ilişki kurulabilmişti. Öğrencilik günlerinden arkadaşı Kasımpaşa Karakolu Komiseri Necati, Anadolu'ya geçişi sağlayan gizli örgütle ilişkiye geçmiş ve gerekli izin belgelerini almıştı. 28 Eylül'de Sarıyer'e doğru ilerleyen vapurdaydılar. Emniyet Umum Müdürlüğü'nde çalışan İhsan'la vapurun arkasındaki demirlere kollarını dayayıp denizde oluşan köpükleri izlerlerken fısıldaşmışlardı. Seyahat evrakı tamam. Reşat Paşa vapuru yarın akşam 5.30'da Karaköy'den demir alacak. Biletler gazetenin birbirine yapışık 2 yaprağı arasında. Sağ ol İhsan. Bir çıkabilseydik şu İstanbul'dan. Sen kavgaya atılıyorsun. Biz de burada alçakların içinde aklımız cephelerde sürünüp duracağız. İhsan, cephede olmak kolay. Atarsın, vurursun, vurulursun. Düşman karşındadır. Ama siz burada düşmanın içindesiniz. Tehlikenin nereden ve kimden geleceğini bilemezsiniz. Adımınızı attığınız her yer bir cephe, bir mayın denizi. Orası öyle, yine de pek rahatmış gibi geliyor insana. İhsan, sizin işiniz daha zor. Cepheye yollayacağınız her insanın çekeceği yahut çektireceği tetiklerde sizin görünmeyen parmağınız olacak. Bilmem ki, sen yine de unutma, cephede dövüşmeden ölmek istemem. Ankara'da kimle görüşürsen görüş, bir yolunu bul ve beni istet, cepheye birlikte gidelim. Daha fazla konuşmamış, genişçe bir ırmağa benzeyen boğazın lacivert sularına dalıp gitmişlerdi. Vapur iskeleye yanaşırken İhsan koltuğun altındaki dürülmüş gazeteyi yere düşürmüştü. İbrahim Ethem Bey düşen gazeteyi alıp ona vermeden önce kendi koltuğundaki gazeteyle değiştirmişti. Birbirleriyle kucaklaşmadan dalgın bakışlarla vedalaşmışlar ve ayrı ayrı inmişlerdi vapurdan.